Ayrım 71.
Yani her türlü pragmatik yolu kullanarak gücünü, bu sözcüğün taşıdığı her anlamda, arttırmaya çabalayan, ulusal amaçlara olabildiğince hızla ve pürüzsüz bir biçimde ulaşılsın diye girişimi, inisiyatifi ve değişmeyi teşvik arzusu ile olayları yönlendirmek yolundaki etatist kararlılığı dengeleyen bir ülke. Bu tür bir strateji, hükümet politikasının ayrı ayrı yönlerinin birbirleriyle olan bağlantısını görme yeteneği gerektirir. Böylece de bu değişimlerin güvenli bir biçimde gerçekleşmesine izin verecek oluşum hızına, kısa vadeli ihtiyaçlara göre uzun vadeli ihtiyaçlar için ayrılacak kaynakların miktarına, devletin iç ve dış ihtiyaçlarının eşgüdümlenmesine ve son ama hala biraz değiştirilmiş Marksçı bir sistemi olan bir ülke için belki de öbürlerinden daha önemli bir nokta olarak da ideoloji ile uygulamayı bağdaştırma yollarına ilişkin dikkatli değerlendirmeler isteyen, incelikli bir dengeleme politikası gerektirmektedir. Güçlükler olmasına ve ileride yeni güçlükler çıkacak gibi görünmesine rağmen bugüne kadar yapılanlar dikkat çekicidir. Söz gelimi Çin Silahlı Kuvvetleri'nin 1960'lı yıllardaki çırpınışlarından sonra kendilerini pek çok yönden nasıl değiştirdikleri görülmektedir. Halk Kurtuluş Ordusu'nun bu ordu donanma ve hava kuvvetlerini de içine almaktadır. Planlı bir biçimde 4.2 milyonluk personelden 3 milyona indirilmesi aslında gerçek güç açısından bir artıştır. Çünkü bunlardan çok büyük bir bölümü demiryolu yapımı ve belediye görevlerinde kullanılan destek kuvvetleriydi. Silahlı kuvvetler içinde kalanların genelde daha nitelikli olmaları muhtemeldir. Yeni üniformalar ve burjuva nitelikli oldukları için Mao tarafından kaldırılan askeri rütbelerin geri getirilmesi bunun dışarıdan görülen bir belirtisidir. Ama bu kuvvetler büyük ölçüde gönüllerinin oluşturduğu ordunun yerine devletin yüksek nitelikli personele ulaşmasını sağlamak için zorunlu askerlik hizmetini getirerek, askeri bölgeleri yeniden düzenleyerek, daha verimli hale getirmek üzere kurmayların sayısını indirerek ve Mao'cu dönemde gözden düştükten sonra yeniden ortaya çıkan akademilerdeki subaylık eğitimini iyileştirerek takviye edilecektir. Bunun yanı sıra sayıca epey büyük olmalarına rağmen bir hayli çağ dışı kalmış silahların çağdaşlaştırılması gerçekleştirilecektir. Donanmaya destroyerler ve refakat gemilerinden hızlı taarruz araçları hatta hovercraftlara kadar bir sürü yeni gemi sağlanmaktadır. Ve Çin çok büyük bir konvansiyonel denizaltı filosu oluşturarak 1985'te 107 denizaltı ile bu alanda dünyanın 3. en büyük kuvvetine sahip olmuştur. Tanklarında artık lazerli telemetreler bulunmaktadır. Uçakları ise çağdaş radarlarla donatılmıştır ve tüm hava koşullarına uygun hale getirilmektedir. Tüm bunların yanı sıra çağdaş muharebe meydanı koşulları altında geniş çaplı tatbikatlar yoluyla denemeler yapma, 1981'de yapılan böyle bir tatbikata uçaklarla desteklenen 6 ya da 7 Çin ordusu katılmıştı. 1979'da Vietnam'la yapılan çatışmada bunlar yoktu. Ve Rusya ile olan sınır boyunca benimsenen ileri savunma stratejisini uzun ve tehlikeye açık sınırın bir miktar gerisinde karşı taarruzlara yönelik olarak yeniden ele alma isteği görülmektedir. Donanma da çok daha geniş çapta denemeler yapmaktadır. 1980 yılında 18 teknelik bir özel hizmet kuvveti, Çin'in en yeni kıtalar arası balistik füze denemeleriyle bağlantılı olarak Güney Pasifik'te 8000 deniz milini kapsayan bir görev yerine getirmiştir. Acaba diyor insan, Chen Kuo'nun 15. yüzyıldaki gezilerinden bu yana Çin deniz gücünün ilk önemli gösterisi miydi bu? Çin'in askeri açıdan bir büyük güç olarak ortaya çıkışında daha da çarpıcı olan nokta, bu ülkenin nükleer teknolojisini olağanüstü bir hızla geliştirmesi olmuştur. Gerçi Çinlilerin yaptığı ilk denemeler Mao zamanında olmuştu ama Mao Halk Savaşı'nın erdemlerini tercih ederken nükleer silahları açıkça küçümsemişti. Buna karşı Deng yönetimi Çin'i olabildiğince çabuk bir biçimde modern askeri devletler katına çıkarmaya kararlıdır. Çin daha 1980'de 7000 deniz mili menzilli olan bu yalnızca SSCB'nin tümünü değil, Birleşik Devletler'in de bazı bölümlerini kapsamaktadır. ICBM'ler, ICBM kıtalar arası balistik füze, çevirenin notu, denemekteydi. Bir yıl sonra da roketlerinden biri 3 uzay uydusu fırlattı. Bu ise birden fazla savaş başlıklı roket teknolojisinin bir belirtisidir. Çin'in nükleer kuvvetlerinin çoğu karaya bağlıdır ve uzun mesafeli olmaktan çok orta menzillidir. Ancak bunlara yeni ICBM'ler nükleer caydırıcılık yönünden belki en önemli adım olarak da füze taşıyan bir denizaltı filosu katılmaktadır. Çin 1982'den beri denizaltılardan fırlatılan balistik füze denemeleri gerçekleştirmekte ve hem menzil hem atış isabetini iyileştirme çalışmaları yapmaktadır. Çinlilerin taktik nükleer silah denemeleri yaptıklarına ilişkin bilgiler de vardır. Tüm bu yapılanlar geniş kapsamlı atom araştırmaları ile ve Çin'in nükleer silahlarını geliştirme çalışmalarının uluslararası sınırlandırma anlaşmaları yoluyla dondurulmasını reddetmesiyle desteklenmektedir. Çünkü böyle bir şey ancak mevcut büyük güçlerin işine yarar. Açıkça belli olan bu askeri teknolojik güce karşı devam etmekte olan zayıflık belirtilerine işaret etmek de kolaydır. Bir silahın ilk prototipinin üretimi ile bunun sınanıp denendikten sonra büyük sayılarda yapılarak silahlı kuvvetlerin eline geçmesi arasında her zaman için önemli bir zaman farkı olmaktadır. Ve bu, sermaye ya da bilimsel kaynaklar yönünden zengin olmayan bir ülke için özellikle böyledir. Ciddi terslikler bunların arasında füze fırlatma girişimi sırasında Çin denizaltılarından birinin infilak etme ihtimali, silah programlarının iptali ya da yavaşlatılması, metal teknolojisi, ileri jet motorları ve radar, seyir ve haberleşme donanımı konularında bilgi ve beceri noksanlığı vardır. Çin'in SSCB ve Birleşik Devletler'le gerçek askeri eşitlik elde edebilmek için yaptığı atılımı kösteklemeye devam etmektedir. Donanması da Pasifik Okyanusu'nda yapılan tatbikatlara rağmen bir mavi su filosu olmaktan uzaktır ve füze taşıyan denizaltıları önceki denizaltıların hepsinden daha derinlere dalan ve daha hızlı giden dev tipler, Ohio sınıfı, Alfa sınıfı geliştirmek üzere para akıtan iki büyüklerin filolarının uzun süre gerisinde kalacaktır. Son olarak da mali konulardan söz edince şu da hatırlanmaktadır ki, Çin savunma için süper güçlerin harcadıklarının 8'de 1'i kadar ya da o dolayda para harcadığı sürece tam eşitlik sağlanmasının yolu yoktur. Bu nedenle de her türden silah edilmesi ya da tasavvur edilebilecek her tehdide karşı hazırlık planları yapması mümkün değildir. Bununla birlikte Çin'in mevcut askeri gücü bile ona birkaç yıl öncesinden çok daha ağırlıklı bir nüfuz sağlamaktadır. Eğitim, teşkilatlanma ve donanımdaki iyileştirme çalışmalarının PLA'yı, PLA Halk Kurtuluş Ordusu çevirenin notu, Vietnam, Tayvan ve Hindistan gibi bölgesel rakipleriyle karşılaşmak konusunda son 2-10 yıldakine göre daha iyi bir duruma getirmiş olmalıdır. Sovyetler Birliği karşısındaki askeri denge bile artık fazla orantısız bir biçimde Moskova'nın lehine olmayabilir. Asya'da ileride çıkabilecek anlaşmazlıklar, bir Çin-Rus savaşına yol açacak olursa, Moskova'daki liderler Çin'e karşı ağır nükleer saldırılara onay vermeyi, hem dünyada uyandıracağı tepki, hem de Amerika'nın vereceği karşılığın belirsizliği yüzünden politik açıdan zor bulabilirler. Ancak nükleerleşme olduğu takdirde, Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin Çin'in büyümekte olan kara ve özellikle de deniz füze sistemlerini, onların misilleme yapmasına meydan vermeden yok etmeyi garantileme ihtimalleri giderek azalmaktadır. Öte yandan yalnızca konvansiyonel savaş olursa Sovyetlerin açmazı gene çok ciddidir. Moskova'nın savaş ihtimalini ciddiye aldığı Uralların doğusundaki iki askeri bölgeye 50 tümen dolayında bunların içinde 6 ya da 7 tank tümeni vardır. Rus askeri yaymış olmasından çıkarılabilir. Ve bu kuvvetlerin sınır bölgesine benzer biçimde yerleştirilmiş olan 70 ya da daha çok PLA tümeniyle baş edebileceğini varsaymak mümkünse de sahip oldukları üstünlük çarpıcı bir zafer kazanmaya pek yeterli değildir. Hele Çinliler bir Sovyet Yıldırım Harbi'nin etkilerini zayıflatmak üzere zaman yerine mekanı kullanırlarsa. Çoğu gözlemci açısından bugün Orta Asya'da bir yaklaşık denklik, bir kuvvetler dengesi mevcuttur. Ve eğer doğruysa bu durumun stratejik yankıları en yakındaki Moğolistan bölgesinden çok ötelere uzanmaktadır. Ancak Çin'in daha uzun vadeli savaşma gücünün en önemli yönü bir başka noktadadır. Ekonomisinde son birkaç on yıl boyunca meydana gelen ve geleceğe doğru sürecek gibi duran olağanüstü hızlı büyümede. Bundan önceki bölümde değinildiği gibi komünistler egemenliklerini iyice sağlamlaştırmadan önce bile Çin epeyce büyük bir imalatçı güçtü. Ama bu ülkenin büyüklüğü, nüfus çoğunluğunun köylü çiftçilerden oluşması ve savaş ile iç savaşın sebep olduğu kesintiler yüzünden ortaya çıkmıyordu. Marksçı bir rejim oluşturulması ve barışın gelmesi, üretimin hızla ileri gitmesini sağlamış, devlette hem tarımsal hem sanayi büyümeyi teşvik etmiştir. Bunu kimi zaman, yani Mao baştayken, garip ve amaca zarar veren yollarla yapmış olsa bile. 1983-1984'te yazan bir gözlemci, Çin 1952'den bu yana sanayi ve tarımda sırasıyla yaklaşık %10 ve %3'lük yıllık büyüme oranları ve GSMH'de her yıl %5 ila 6'lık bir genel büyüme elde etmiştir demektedir. Bu rakamlar Asya'da Singapur ve Tayvan gibi dış satıma yönelik ticaretçi devletlerin başarılarına denk olmasa bile Çin kadar geniş ve kalabalık bir ülke için etkileyicidir ve hemen önemli bir ekonomik güce dönüşmektedir. Bir hesaba göre 1970'li yıllarda Çin sanayi ekonomisi SSCB ve Japonya'nın 1961'de sahip oldukları sanayi ekonomisi kadar, belki de ondan daha genişti. Üstelik bir kez daha söylemek yerinde olacaktır ki bu ortalama büyüme oranları 1958-1959 sözde ileri doğru büyük sıçrayış dönemini, Rusya'dan kopuşu ve Sovyet paralarının, bilim adamlarının ve projelerinin ülkeden 1960'lı yılların başındaki çekilişini ve sanayi planlamayı bozmakla kalmayıp hemen hemen bir kuşak boyu tüm eğitim ve bilim sistemini de sarsan kültür devriminin yarattığı karışıklık dönemini de kapsamaktadır. Bu olaylar meydana gelmemiş olsaydı Çin'in büyümesi genelde daha da hızlı olacaktı. Bu da Deng öncülüğündeki son 5 yıllık reformlar döneminde tarımda ortalama %8'lik, sanayide de göz kamaştırıcı bir oran olan %12'lik büyümeden anlaşılmaktadır. Tarım sektörü çok büyük bir ölçüde hem Çin'in elinde bulunan bir fırsat hem de zayıf bir noktasıdır. Uzak Doğu kökenli sulu pirinç tarımı yöntemleri hektar başına ürün olarak son derece verimli olmaktadır. Ama bunlar aynı zamanda aşırı derecede emek yoğun yöntemlerdir. Bu da söz gelimi Amerika kırlarında kullanılan geniş çaplı makinalaşmış tarım biçimlerine geçmeyi zorlaştırmaktadır. Ancak tarım Çin'in GSYH'sinin %30'undan fazlasını oluşturduğu ve tarımda nüfusun %70'i istihdam edildiği için bu kesimde bir zayıflama, hatta yalnızca yavaşlama olması tüm ekonomi için bir engel oluşturacaktır. Sovyetler Birliği'nde açıkça olduğu gibi bu tehdit ileride patlayacak bir saatli bomba olan nüfus konusu yüzünden şiddetlenmektedir. Çin şimdiden 1 milyar insana ancak 250 milyon dönümlük ekilebilir araziden yararlanarak doyurmaya çalışmaktadır. Buna karşı Birleşik Devletler'in 230 milyonluk nüfusu için 400 milyon dönümlük ürünü bulunmaktadır. Ülkenin 2000 yılına gelindiğinde hem ödemeler dengesi yönünden hem stratejik açıdan bir bedeli olan yiyecek ithaline gittikçe daha bağımlı hale gelmeden bir 200 milyon Çinliyi daha beslemesi mümkün müdür? Bu hayati soruya açık bir cevap almak zordur. Bunun da kısmen sebebi uzmanların farklı belirtilere işaret etmeleridir. Çin'in geleneksel yiyecek maddeleri ihracatı son 3-10 yıl içinde yavaş yavaş gerilemiş ve ülke 1980'de çok kısa ifadeyle net bir ithalatçı olmuştur. Öte yandan Çin hükümeti çok geniş bilimsel kaynakları Hindistan modeli bir yeşil devrim elde edebilmek için kullanmaktadır ve dengin piyasaya yönelik reformları teşviki ve bunun yanı sıra tarımdaki alım fiyatlarında maliyeti kentlere yansıtmadan meydana gelen çok büyük artışlar son 5 yıl içinde yiyecek üretiminde muazzam yükselmelere yol açmıştır. 1979-1983 yılları arasında dünyanın öbür yanlarının büyük bir bölümünde ekonomik çöküntü yaşanırken, kırsal kesimde yaşayan 800 milyon Çinli gelirlerini yaklaşık %70 oranında yükselttiler. Ve aldıkları kalori miktarı hemen hemen Brezilyalıların ya da Malezyalılarınki kadar oldu. Çinliler 1985'te bir önceki 10 yıldakine göre 100 milyon ton daha fazla tahıl ürettiler. Bu ise bugüne kadar kaydedilmiş en büyük verim yükselmelerinden biridir. nüfusun artması ve gittikçe daha büyük oranda et tüketimine yönelmesi, bu daha da çok tahıl gerektirmektedir. Yüzünden tarımsal tüketimde olan bu genişlemeyi sürdürmek için olan baskı daha da yoğunlaşacaktır. Gene de eldeki arazi miktarı sınırlı kalmaktadır ve üründe gübre kullanımı yoluyla elde edilen artış mutlaka yavaşlayacaktır. Bununla birlikte belirtiler şuna işaret etmektedir ki, Çin incelikli dengeleme politikasının bu bölümünü oldukça büyük bir başarıyla sürdürmeyi becermektedir. Çin'in sanayileşmeye doğru olan atılımının geleceği daha da büyük bir önem taşımaktadır. Ama ülkenin iç koşulları açısından daha ince bir hüner de gerektirmektedir. Sanayileşme yalnızca tüketici alım gücünün eksikliği dolayısıyla değil, yıllar boyu Rus ve Doğu Avrupa modellerine benzer sıkı denetimci bir planlama yüzünden de engellenmiştir. Son 5 yılın liberalleştirme önlemleri, devlet sanayilerinin kalite, fiyat ve pazar talebi gibi ticari gerçeklere cevap verir hale getirilmesi, özel kişilerce çalıştırılan küçük çaplı girişimlerin teşvik edilmesi ve dış ticarette büyük bir genişleme olmasına izin verilmesi, imalat sanayiinde etkileyici artışlara yol açmıştır. Ancak pek çok sorun da getirmiştir. On binlerle özel iş yerinin açılışı parti ideologlarını telaşlandırmış ve pazar maliyetlerine gerekli uyumun sağlanması kadar sık sık açıkça suçlanan haraççılık ve vurgunculuk olaylarının da sebep olduğu, fiyat artışları, gelirleri ne çiftçilerin ne de girişimcilerin gelirleri kadar hızlı artmamış olan kent kesimi işçileri arasında homurdanmalara yol açmıştır. Buna ek olarak dış ticaretteki gelişme, ülkeye hızla ithal mamullerinin çekilmesine, böylece de ticaret açığına sebep olmuştur. Başbakan Zhao Ziyang'ın 1986'da işlerin biraz denetiminden çıkmış olabileceğine ve bir süre için konsolidasyon gereğine ilişkin sözleri, bunun yanı sıra aşırı ve aceleci büyüme hedeflerinde indirim yapıldığının duyurulması, iç ve ideolojik sorunların sürdüğünü gösteren belirtilerdir. Ancak indirilmiş büyüme oranlarının bile ileriki yıllarda yılda %7.5 gibi epeyce yüksek bir rakam olarak planlanması dikkat çekicidir. Bu indirim 1981'den bu yana %10 olan orana karşı yapılmaktadır. Bu bile Çin'in GSMH'sini 10 yıldan az bir zaman içinde ikiye katlayacaktır. %10 oranıyla aynı şey yalnızca 7 yıl içinde sağlanabilirdi. Ama öyle görünüyor ki, ekonomi uzmanları çeşitli sebeplerle böyle bir hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu düşünmektedirler. Her şeyden önce Çin'in tasarruf ve yatırım oranı 1970'ten bu yana GSMH'nin %30'undan fazlası olmuştur. Bu durum sorunlar yaratırken tüketim için hazır olan oranı düşürmekte, bu ise fiyat istikrarı ve gelir eşitliği ile giderilmekte. Ancak bu da girişimciliğe ayak bağı oluşturmaktadır. Verimli yatırımlar için elde çok büyük miktarlarda para bulunduğunu da göstermektedir. İkincisi, maliyetten tasarruf için çok büyük fırsatların olmasıdır. Çin enerji tüketimi açısından dünyadaki en hovarda ve en savurgan ülkeler arasında yer almıştır. Bu da ülkenin hayli büyük olan petrol stoklarında gerilemelere yol açtı. Ama 1978 sonrasında yapılan enerji reformları sanayinin ana girdilerinden birinin maliyetini önemli ölçüde düşürmüş ve böylece başka alanlara yapılacak yatırımlar için paranın serbest kalmasını sağlamıştır. Ya da başka tüketim alanları için. Üstelik Çin kültür devriminin yol açtığı sonuçlardan daha yeni yeni silkelenmeye başlamıştır. Çin üniversitelerinin ve araştırma enstitülerinin kapalı olduğu ya da tümüyle amaca ters düşen bir biçimde çalışmak zorunda kaldıkları 10 yıldan fazla sürenin ardından başka yerlerde gerçekleştirilmiş olan bilimsel ve teknolojik ilerlemelere yetişmek için bir süre geçmesi gerekeceği tahmin edilebiliyordu. Birkaç yıl önce söylendiği gibi, ancak geri planda olup bitenlerin böyle olduğu dikkate alınırsa. 1970'li yılların sonunda binlerce bilim adamının bir ya da iki yıl içinde, kimi zaman da daha uzun sürelerle, Birleşik Devletlere ve Batı'da başka yerlere gidişlerinin önemi anlaşılabilir. Çin 1985 gibi yakın bir tarihte ve kesinlikle 1990'a gelindiğinde kendi değişik ilgi alanlarının sınırlarını tanıyan binlerce bilim adamının ve teknisyenin oluşturduğu bir kadroya sahip olacaktır. Dışarıda olduğu kadar ülke içinde de eğitim gören, daha on binlercesi Çin'in sanayi teknolojisini, en azından stratejik etkinlik alanlarında, en üst düzeydeki uluslararası standartlara yükseltmek için gerekli olan programları uygulayacak enstitü ve kuruluşlarda çalışacaklardır. Aynı şekilde Çin'deki yönetici ve girişimcilerin, batılı hükümetlerin ve şirketlerin kendilerine hararetle sundukları ve bu tür kalemler için mevcut Çin pazarının boyutlarını oldukça abartan teknolojik cihazlar, patentler ve üretim kolaylıkları arasından istediklerini seçme fırsatını ve doğru dürüst ancak dış ticaret ve yatırımların seçerek de olsa teşvik edildiği 1978 sonrası dönemde elde etmişlerdir. Pekin hükümetinin deniz aşırı ticaretin düzeyini ve kapsamını denetleme isteğine rağmen ya da daha doğrusu hükümet bunu yapmak istediği için ithal mallarının ekonomik büyümeyi desteklemek üzere amaçlı olarak seçilme ihtimali de vardır. Çin'in büyüme için ileri atılışının son ve belki de en dikkat çekici yönü, silahlı kuvvetler başka yerlerde gerekli olan kaynakları tüketmesin diye savunma harcamaları üzerinde uygulanan çok sıkı denetim olmuştur. Deng'in düşüncesine göre savunma Çin'in büyük övünme vesilesi olan dört alanda çağdaşlaşmanın dördüncüsü olarak kalmalıdır. Tarımın, sanayinin ve bilimin arkasında. Çin'in savunma harcamaları ile ilgili kesin rakamlar elde etmek zordur. Bunun başlıca sebebi de farklı hesap yöntemlerinin kullanılmasıdır. Ama açık gibi görünen nokta, silahlı kuvvetlere GSMH'den ayrılan oranın son 15 yıl içinde düşmekte oluşudur. Bu oran 1971'de belki %17.4 iken bir kaynağa göre 1985'te %7.5'e inmiştir. Bu da askeri yetkililer arasında şikayetlere yol açabilecek ve böylece ülke içinde ekonomik öncelikler ve politikalar konusundaki tartışmayı şiddetlendirebilecektir. Eğer kuzeyde ya da güneyde yeniden ciddi sınır çatışmaları olursa bu durumu tersine çevirmek gerekeceği de açıktır. Bununla birlikte savunma harcamalarının daha geri planda bırakılmasını, Çin'in kendisini ekonomik büyümeye, var gücüyle adamış olmasının herhalde bugüne kadar görülen en anlamlı belirtisidir. Ve hem Sovyetlerin askeri güvenlik saplantısı hem de Reagan yönetiminin silahlı kuvvetlere büyük paralar akıtma kararlılığıyla tam bir zıtlık oluşturmaktadır. Pek çok uzmanın işaret ettiği gibi Çin'in mevcut GSMH'si ve ulusal tasarruflar ve yatırımların bu toplam içindeki miktarı düşünülürse, ülkenin savunmaya bugün harcadığı yaklaşık 30 milyar dolardan çok daha fazlasını harcaması gerçek bir sorun yaratmayacaktır.